Ayrım 4.
4. Depresyon, günlük işlerin gözünde büyümesi, uzun süre düşüncelere dalmak, hiçbir şey yapmadan oturmak, dikkatini toplayamamak, hiçbir şeyden zevk almamak. 5. Depresyondan korkma. Böyle davranmak ve hissetmek yanlış şeklinde düşünmek. Daha kuvvetli olmalıyım diye düşünmek. Depresyondaki bir hastayla çalışırken ilk görüşmede ümitsizlik ve varsa intiharla ilgili düşünceleri ortaya çıkartmak çok önemlidir. Eğer intihar düşünceleri varsa bunun ciddiyeti değerlendirilmelidir. 2. Amaçların açıklanması. Her problem alanı için amaçların ne olduğu saptanmalıdır. Burada şu şekilde sorular yardımcı olabilir. Bu alanda ne gibi değişiklikler olsun istersiniz? Böyle kötü hissetmeseniz hangi günlük işleri yapmak istersiniz? İlk amaçların saptanmasından sonra amaçlar doğrultusunda tedaviye başlanır. Ancak tedavi süresince amaçlarda değişiklikler olabilir. Bazı amaçlar önemini kaybedebilir ve yeni amaçlar saptanabilir. 3. Tedavi rasyonelini anlatmak. Tedavinin temel ilkeleri basit ve anlaşılabilecek biçimde açıklanır. Özellikle depresyondaki kısır döngü, olumsuz düşüncelerin olumsuz duyguları, olumsuz duyguların da olumsuz düşünceleri arttırması, hastayla kendinden örnekler verilerek tartışılmalıdır. Hastalara ayrıca pratik konularda da bilgi verilir. Haftada kaç kere görüleceği, tedavinin ne kadar sürebileceği, ev ödevleri ve önemi anlatılır. 4. Tedaviye başlama. Tedaviye başlama ilk hedefi saptayarak bir sonraki görüşmeden önce yapılacak olan ev ödevi üzerinde anlaşmaya varmaktır. Genel olarak tedavide ne yapılacağının örnekleri daha ilk görüşmede gösterilir. Belirgin bir problem üzerinde odaklaşılır ve bu problemle ilgili ilk ev ödevi verilir. Hastanın tedaviyi daha iyi anlaması için kitap önerilebilir. Depresyonla Başa Çıkma Yolları, Tuğrul ve Sayılgan 1994 ve Depresyonla Başa Çıkmak, Blackburn 1993 bu amaçla kullanılabilecek kaynaklardır. Diğer tedavi görüşmeleri. İlk görüşmeden sonraki görüşmelerde o görüşmede hangi konuların ele alınacağı kararlaştırılır. O haftadaki olaylar üzerinde durulur, ev ödevleri gözden geçirilir, yeni ev ödevleri verilir ve o görüşmenin değerlendirilmesi yapılır. Ev ödevleri. Bilişsel tedavilerde ev ödevlerinin önemli işlevleri vardır. Aşağıda ev ödevlerinin işlevleri maddeler halinde özetlenmiştir. 1. Tedavi görüşmeleri dışında tedavinin sürmesi için yapı oluşturur. 2. Tedavinin daha spesifik olmasını sağlar. 3. Tedavi görüşmesinde kazanılan içgörünün gerçek yaşama transferini kolaylaştırır. 4. Ev ödevlerinin sonuçları hastanın ilerlemesiyle ilgili iyi bir geri bildirimdir. Hem hasta hem de terapistin ilerlemeyi algılamalarını kolaylaştırır. 5. Ev ödevleri hastanın tedaviye aktif katılımına yardımcı olur. Ev ödevlerinin yerine getirilmesinde bazı sorunlar olabilir. Özellikle kültürümüzde yazı yazma ve kayıt tutma ile ilgili güçlükler gözlenmektedir. Ev ödevlerinin hem yararlı hem de uygulanabilir olması için aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir. Feynol 1989. A. Ev ödevlerinin o görüşmede konuşulanlarla ilişkili olması gerekir. B. Ödevler açık ve somut olarak anlatılmalıdır. Kayıt formlarını önceden hazırlama ve o görüşmedeki bir örneği ele alarak forma kaydetme hastaya çok yardımcı olmaktadır. C. Ödevlerin niçin verildiğinin altında yatan mantığın hasta tarafından iyi anlaşılması önemlidir. D. Ev ödevleri sonuç ne olursa olsun hastanın kaybı uğramayacağı şekilde düzenlenmelidir. Depresyondaki hastalar kayıp ve başarısızlıkla ilgili ipuçlarına çok duyarlıdırlar. Bu nedenle ödevler istenilen sonuç olumlu olsa da olmasa da hastanın bir şeyler öğrenebileceği şekilde hazırlanmalıdır. Ev ödevlerinin aksamadan yerine getirilebilmesi için hem terapist hem de hasta tarafından yazılması yararlıdır. Ödevlerin kayıtlarının toplanması da önemlidir. Yukarıdaki ilkeler uygulansa bile bazen hastanın motivasyon azlığı, ilgi kaybı üzerinde anlaşmaya varılan faaliyetlerin yerine getirilmesini önleyebilir. Terapistin bunu önceden tahmin ederek çıkabilecek güçlükleri konuşması yararlı olabilir. Özellikle, yapsam ne yararı olacak? Hiçbir işe yaramaz. gibi olumsuzluk otomatik düşünceler ilk başta ele alınmalı ve sorgulanmalıdır. Eğer verilen ödev yerine getirilmezse büyük bir olasılıkla benzer olumsuz düşüncelerin etkili olduğu düşünülerek yine bu düşünceler soruşturularak ele alınır. Tedavi süresince de ev ödevlerinin üzerinde durmak ve onlarla ilgili düşünceleri anlamak istenilenlerin yerine getirilmesinde yardımcı olur. Aşağıda örnekte görüldüğü gibi düşüncelerin açığa çıkarılması hasta için teşvik edici olmuştur. Hasta ve terapistin liste tutmayla ilgili konuşması. Terapist: Bu listeyi tutarken yaşadığın herhangi bir şey oldu mu? Hasta: Yok. Daha önceden dediğim gibi liste bir yerde yoldu. Yani o anki duygularımı bir süre sonra unutuyorum. Mesela bunları yazmasaydım şu anda hiçbir aklıma gelmezdi. Aklıma gelmezdi bu düşüncelerim. Yani en azından hafiflemiş olacaktı. O kadar üzerinde durmayacaktım. Yani ne bileyim belki de bu konuyu açma gereği bile duymayacaktım. Ama o anda rahatsız etmiş, işte liste o yüzden şey oldu, iyi oldu. Terapist: Yani o andaki rahatsızlığının seni neleri yapmaktan alıkoyduğunu ve nelere yol açtığını daha iyi... Hasta: Evet, sıcağı sıcağına yapmak daha iyi oluyor. Temel bilişsel ve davranışçı stratejiler. Bilişsel davranışçı tedavilerde temel stratejiler: 1. Davranışçı, 2. Bilişsel davranışçı, 3. Önleyici olarak 3 grupla toplanabilir. Hangi stratejinin ne zaman kullanılacağı hedeflerin saptanmasına ve her hedef için en uygun yolun ne olduğuna bağlıdır. Hangi stratejinin uygun olduğunu saptamada aşağıdaki sorular yararlı olabilir. Hastanın depresyonu ne kadar ağırdır? Hastada hangi eksiklikler ön plandadır? Örneğin ağır depresyonlarda hasta normal aktivitesini yürütemeyebilir. O zaman davranışçı tekniklerle aktivite düzeyini kayıt etme ve günlük aktiviteyi düzenlemeye öncelik verilebilir. Hasta tedavinin hangi evresindedir? Tekniklerin halen hastanın sahip olduğu bilgi ve becerilere uygun olması gerekmektedir. Örneğin hasta otomatik düşüncelerini tanımadan onları sorgulayamaz ya da sınayamaz. Hangi sorun hastaya en büyük sıkıntıyı vermektedir? Hastanın öncelik verdiği ve bir an önce çözüm beklediği sorunları ele almak çok önemlidir. Terapist ve hasta arasında hangi sorunun öncelikle ele alınacağı konusunda anlaşmazlık varsa bu konunun açıkça tartışılmasında yarar vardır. Örneğin şiddetli depresyonu olan bir hasta anne babasıyla olan derin çatışmalarını bir an önce tartışmak istiyordu. Terapist ise depresyonunu biraz daha kontrol altına aldığında anne baba ilişkisini daha yapıcı bir tarzda ele alabileceğine inanıyordu. Beraberce nereden başlamanın avantaj ve dezavantajlarını gözden geçirdiklerinde hastanın bazı yapıcı adımlarının derin depresif duygular nedeniyle yarım kaldığını gördüler. Hasta ve terapist beraberce şu şekilde anlaştılar. Hastanın kendini daha güvenli hissettiği görüşmeler sırasında ilişki sorunları ele alınacak, görüşme aralarında ise depresyonla başa çıkma becerileri geliştirme üzerinde çalışılacaktı. Fennell, 1989. Şu anda değişmeye en yatkın olan sorun hangisidir? Tedaviye katılımı teşvik etmek ve ümidi arttırmak için terapi görüşmelerinin ve ev ödevlerinin başarı deneyimleri içermesi çok önemlidir. Ufak da olsa olumlu bir deneyim ya da başarı, kendi çabasıyla depresyonun kontrol edilebileceğine örnek olacaktır. Davranışçı stratejiler. Davranışçı yöntemlerin genel amacı, duygu durumu değiştirici faaliyetlere katılmayı arttırmaktır. Faaliyetlerin kayıt edilmesi, yeni faaliyetlerin planlanması gibi teknikler bilişsel bir çerçevede ele alınır. Bu aktiviteleri engelleyen düşüncelerin ve depresyonun sürmesine yardımcı olan yaptıklarını küçümseme eğiliminin ortaya çıkarılmasına çalışılır. Faaliyetlerin kayıt edilmesi. Hastadan her gün yaptığı şeyleri saatlere göre yazması istenir. Günlük faaliyetlerin kayıt edildiği bir örnek tablo 4'te gösterilmektedir. Günlük faaliyetlerin kaydı hastanın faaliyet düzeyiyle ilgili somut bilgi sağlar. Bu bilgi hasta ve terapist tarafından hiçbir şey yapmıyorum tarzındaki düşünceleri test etmek amacıyla kullanılır. Bu düşünceler doğru ya da yanlış olabilir. Eğer doğru değilse bu kayıt açıkça durumu ortaya koyar. Eğer doğruysa güçlüklerin nereden kaynaklandığı bulunmaya çalışılarak faaliyetlerin yeniden düzenlenmesine çalışılır. Tablo 4. Günlük faaliyetler kayıt formu. Örnek. Saat, pazartesi, salı, çarşamba. Saat 8:09. Kahvaltı ettim. Saat 9:10. Çay içtim. Saat 10:11. TV seyrettim. Saat 11:12. Yemek yedim. Saat 12:13. Kahve içtim. Saat 13:14. Alışverişe gittim. Saat 14:15. Duş aldım. Saat 15:16. TV seyrettim. Yapılan faaliyetlerin kaydının yanı sıra faaliyetlerin başarı ve hoşnutluk yönünden değerlendirilmesi de istenebilir. 10 üzerinden yapılan değerlendirmede hoşnutluk H, kişinin yaptığı işten ne kadar hoşnut olduğunu, aldığı zevki gösterir. Başarı B ise faaliyeti ne kadar iyi yaptığı ile ilgili değerlendirmedir. Bu çeşit bir değerlendirme aktivite ve duygu durum arasındaki ilişkiyi gösterme açısından önemlidir. Başarı ve hoşnutluğun değerlendirilmesi, ne yaparsam yapayım, duygularım etkilenmiyor. Yaptığım hiçbir şey önemli değil. Tarzındaki düşünceleri test etmede kullanılır. Yeni faaliyetlerin planlanması. Hastanın günlük faaliyetleri ve bunlardan olan hoşnutluğu objektif olarak öğrenildikten sonra kayıt yeni faaliyetlerin düzenlenmesi için kullanılır. Amaç, faaliyet düzeyini ve bu faaliyetlerden alınan zevki artırmaktır. Bu stratejinin yararları şunlardır. Yapılması gerektiği düşünülen ve gözde büyütülen aktivitelerin yapılabilecek bir listeye indirgenmesi. Şimdi ne yapacağım? Tarzında kararsızlığı kamçılayabilecek düşünceleri önleyerek ne yapılacağının önceden planlanması. Faaliyetlerin düzeyi ve hoşnutluğun artmasıyla hastanın kendi yaşamını kontrol edebileceğini düşünmesi, kayıtlardan elde edilen bilgilerin hiçbir şey yapamıyorum gibi düşünceleri test etmede kullanılması gibi. Kademeli faaliyetler. Hastayı yeni faaliyetlere yöneltme yollarından biri yapılacak faaliyetlerin ufak adımlara bölünmesidir. Depresif hastaların birçoğu planladıkları işleri yapamamaktan yakınırlar ve bunu kişisel başarısızlıklarının kanıtı olarak gösterirler. Aslında bu çeşit başarısızlıklar içinde bulundukları ruhsal durumu göz önüne almamalarından kaynaklanır. Ufak adımlarla yapılabilecek faaliyetlerin düzenlenmesi başarı olasılığını artırarak ümitsizliği önler. Bilişsel davranışçı stratejiler. Tedavi görüşmelerinin birçoğu hastaya olumsuz düşüncelerini tanıma, sorgulama ve denemeyi öğretmekle geçer. Bu becerilerin kazanılması bilişsel terapinin temelini oluşturur. Bu beceriler öncelikle depresif belirtileri, daha sonra yaşam sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır. Otomatik düşünceler diğer alışkanlıklar gibidir. Çok yerleşik oldukları için doğal olarak algılanır ve tanınmaları güç olabilir. Otomatiktirler, yani kendiliğinden ortaya çıkarlar ve bu nedenle kontrol edilmeleri güçtür. Birçok uyarıcı tarafından ortaya çıkarılabilirler. Terapist veya terapi süreci de aynı tip düşünceleri ortaya çıkarabilir. Olumsuz otomatik düşünceleri tanıma. Hastalar ilk önce görüşme sırasında terapistin yardımıyla olumsuz otomatik düşünceleri fark etmeye ve tanımaya başlarlar. Terapist görüşme sırasında hastanın belli bir duyguyu yaşadığını fark ederse, örneğin kızgınlık, elem gibi, o sırada aklından neler geçtiğini ve neler düşündüğünü sorabilir. Olumsuz otomatik düşünceler bu şekilde görüşme sırasında ortaya çıkarılabilir. Ayrıca görüşme sırasında hasta bir olayı anlatırken, problem durumu, o sırada kafasından neler geçtiği, neler düşündüğü de sorulabilir. O duruma bağlı olarak aktive olan olumsuz düşünceler bu yöntemle ortaya çıkarılabilir. Kayıt tutma. Tedavinin ilk aşamalarında otomatik düşüncelerin fark edilmesi ve tanınması, terapistin yardımıyla olurken daha sonra hasta tuttuğu kayıtlarla bunları yakalama ve tanıma becerilerini geliştirir. Kayıtlar olumsuz otomatik düşüncelerin tanınmasında, bunlara karşı alternatif geliştirilmesinde ve düşüncelerin sınanmasında önemli rol oynar. Kayıt tutmanın önemi hasta tarafından da kavranmalıdır. Kayıt tutma hastaya adım adım örneklerle gösterilerek anlatılmalıdır. Kayıt çizelgesinin bir örneği tablo 5'te gösterilmiştir. Kayıt formunda temel olarak duygu, durum, olay, olumsuz otomatik düşünce, alternatif düşünce ve duygu yer alır. Ayrıca duygunun yoğunluğu, olumsuz otomatik düşünceye ve alternatif düşünceye inanma derecesi kaydedilir. Tablo 5. Kayıt çizelgesi. Duygular ve şiddet. Üzüntü 9, öfke 7. Durum, resimlere bakıyordum. Otomatik düşünce ve şiddeti 1. Asla eskisi gibi olamayacağım. 6. 2. Arkadaşım hiç aramıyor. 10. Alternatif düşünce. 1. Şu anda kendimi kötü hissetmem hep böyle olacağım anlamına gelmez. 6. 2. Ben de onu aramadım. Belki işi vardır. Ben arayabilirim. Duygu ve şiddeti. Üzüntü 3. Öfke 3. Tarih 18.02.1995. Duyguyu tanıma. Duyguların olumsuz yönde değişimi, olumsuz otomatik düşüncelerin varlığını gösteren önemli bir sinyaldir. Hastalar için duygulardaki bu değişimleri kaydetmeleri, doğrudan düşünceleri kaydetmelerinden daha kolaydır. Uygulamada hastadan bu duyguları kayıt çizelgesine kaydetmesi, örneğin üzüntü, suçluluk, öfke gibi ve bunların yoğunluğunu 0 ile 10 arasında derecelendirmesi istenir. 10 aşırı yoğun, 0 ise bu duygunun hiç olmadığı yönünde bilgi verir. Bazı hastalar bu derecelendirme işleminin tedaviyi mekanikleştirdiğini düşünürler. Bu durumda farklı ölçme yöntemleri kullanılabilir. Örneğin, çok kötü, iyi ve çok iyi şeklinde kaydedilebilir. Problem durumu tanıma. Hastadan kısaca bu duygunun oluştuğu durumu açıklaması istenir. Hastaya, o sırada ne yapıyordunuz? Örneğin, TV seyrediyordum veya ne düşünüyordunuz? Kayınvalidemin hafta sonu geleceğini düşünüyordum. Soruları ile yön verilebilir. Olumsuz otomatik düşüncelerin kaydı. Burada hastadan kendini kötü hissettiği anda ya da problem yaşadığı durumda aklından geçen düşünceleri ve bu düşüncelere inanma derecesini kaydetmesi istenir. İnanma düzeyi derecelendirilirken 0 ile 10 arasında bir puan verilmesi istenir. 10 bu düşünceye çok inandığını, 0 ise hiç inanmadığını gösterir. Olumsuz otomatik düşünceler sadece kelimeler şeklinde insanın aklına gelmeyebilir. Bunlar imajlar şeklinde de zihinden geçebilir. Kişiden aklından geçen bu imajları da kaydetmesi istenir. Önemli olan bunları doğru olarak kelime kelime kaydetmesidir. Eğer hasta bunları aklından geçtiği an ya da olumsuz duygular oluştuğu an geciktirmeden yazabilirse unutma ve yanlış hatırlama olasılığı da azalır. Örnek: hasta görüşmenin başında çalışmalarının planladığı gibi gitmediğini, zannettiğinden çok daha verimsiz olduğunu ve muhtemelen işlerini zamanında bitiremeyeceğinden yakındı. Çeviri yaparken bir cümleye takıldığı zaman yaptığı işi bırakmasına büyük bir olasılıkla olumsuz düşünceler ve bunların sonucu oluşan duyguların yol açtığını düşünerek takıldığı zaman aklından neler geçtiği soruldu. Hasta otomatik düşüncelerini şu şekilde sıraladı. Yine takıldım. 3 ay önce İngilizce çalışırken her şey kolay geliyordu. Ara verdim, yine takılıyorum. Ben bu işi yapamayacağım. Bu İngilizceyi hiçbir zaman tam öğrenemeyeceğim. Zaten her işte böyle oluyor. Elime aldığım hiçbir şeyi başaramıyorum. Başaracağım da yok. Terapist aynı olay karşısında başka neler düşünebileceğini sorarak hastanın kendi alternatif düşüncelerini bulmasını sağladı. Bazen alternatif düşüncelerin ortaya çıkarılmasında terapist de yardımcı olabilir. Hastanın alternatif düşünceleri ortaya çıktıktan sonra hastadan hemen problem yaratan durumu, otomatik düşüncelerini, duygu ve alternatif düşüncelerini görüşmede kayıt çizelgesine kaydetmesi istendi. Böylece terapist hastaya problemi nasıl kaydetmesi gerektiğini bizzat yaptırarak gösterdi. Olumsuz otomatik düşünceleri tanımada aşağıda sıralanan bazı güçlüklerle karşılaşılabilir. 1. Hasta düşüncelerini kaydetmekten kaçınabilir. Depresyonda olmak hastanın düşüncelere bakmasını zorlaştırabilir. Gerçekte depresif düşüncelerin farkına varma sıkıntı verici ve kaçınılan bir durumdur. Hasta tedavinin rasyonelini anladıkça ve kabullendikçe bu kaçınma davranışı azalır. Tedavinin ilk aşamalarında olumsuz düşüncelere odaklanılan zamanı sınırlamak ve kontrol etmek için dikkatin başka yöne çekilmesi tekniklerinden yararlanılabilir. Blackburn, Davidson ve Kendall, 1990. Dikkatin başka yöne çevrilmesi. Bir objeye odaklanma. Bu teknikte hastaya dikkatini bir objeye odaklayabilmesi öğretilir. Herhangi bir objenin mümkün olduğunca tüm detaylarına dikkat etmesi istenir. Bazı sorularla hasta yönlendirilebilir. Nerede duruyor? Ne kadar büyük? Ne renk? Neden yapılmış? Gibi. Duyumsal farkındalık. Bu teknikte hastadan görme, dokunma, işitme, koklama ve tat alma duyularının tümünü kullanarak çevreye odaklanması öğretilir. Çevreye baktığında ne görüyorsun? Başka neler görüyorsun? Başka neler var? Ne duyuyorsun? Vücudunda ne hissediyorsun? Neye dokunuyorsun? Oturduğun sandalyeyi vücudunda hissedebiliyor musun? Saçlarını, gözlüğünü, ayakkabılarını hissedebiliyor musun? Kokla, ne kokuyor? Gibi sorularla hasta yönlendirilir. Zihinsel egzersizler. Hastanın zihinsel aktivitelerini meşgul etmeye yönelik bir takım egzersizler yaptırılır. Örneğin, binden geriye yedişer yedişer sayın. A ile başlayan hayvanları sayın gibi. Hoşa giden anılar ve fanteziler. Geçmişe ait net hatırlanan hoş anılar, örneğin hoş geçmiş bir tatil gibi. Veya fanteziler olumsuz düşünceleri durdurmak amacıyla kullanılabilir. Ancak depresif hastaların bu olumlu anıları hatırlaması güç olabilir. Bazı hastalar bu teknikleri acı veren durumdan kaçma yolu olarak kullanabilirler. Hastalara bu yöntemin yararları, kısa bir süre için daha iyi hissetme ve zararları, uzun vadede düşünmemekle problemin ortadan kalkmayacağı anlatılmalıdır. Hastaya acı veren duyguları yaşamasını engelleyen, bu benim için çok fazla veya bunu unutursam problem ortadan kalkabilir gibi düşünceler iyi tanımlanmalı ve tıpkı diğer olumsuz düşünceler gibi sorgulanarak ele alınmalıdır. 2. Olumsuz otomatik düşünce tanımlayamama. Üzüntülü durumlarda hasta olumsuz otomatik düşünceleri tanımlayamıyorsa terapist bazı sorularla bunlara ulaşmasına yardımcı olabilir. Bu durumun sizce anlamı neydi? Bu durumun sizce önemi neydi? Size ne ifade ediyordu? Gibi sorularla olayın ya da durumun hasta için önemi ortaya çıkarılmaya çalışılır. Örnek: bir hasta terapi görüşmesine gelmeden önce kendini depresif ve huzursuz hissediyordu. Bunun nedenini anlayamadığını söylüyordu. Tedaviye gelmenin onun için ne anlama geldiği ve onun için ne ifade ettiği sorulduğunda, "Bu benim ne kadar kötü durumda olduğumu gösteriyor. Böyle bir yardımdan yarar göremem. Sorunlarımı kendi başıma halletmeliyim." gibi olumsuz otomatik düşüncelerini getirdi. 3. Temel otomatik düşünceleri kaçırma. Hastanın getirdiği düşüncelerin yaşanan duygunun yoğunluğuna uyup uymadığına bakmak oldukça önemlidir. Örnek: bir hasta kayıt çizelgesine pişirdiği keki yaktığını yazmış ve ümitsizlik hissedip buna 9 derecelik bir puan vermişti. "Yüzüme gözüme bulaştırdım." düşüncesini olumsuz otomatik düşünce sütununa kaydetmişti. Terapist bu düşünceyi 9 derecelik duygusal sıkıntı yaratan bir durum için uygun bulmamış ve başka depresif düşünceleri sorgulamaya başlamıştır. Daha ayrıntılı sorular sorarak bu duyguyu ortaya çıkaran başka düşüncelerin olup olmadığı sorgulandığında, "Ben hiçbir işe yaramam, beceriksiz insanın biriyim." düşüncesi ortaya çıkarılmıştır. Hastanın temel depresif düşünceyi doğru olarak tanımlayıp tanımlayamadığından emin olmak oldukça önemlidir. Terapistin bunu belirlemesinde şu tür bir soru yararlı olabilir: "Ben böyle düşünseydim, acaba bu kadar kötü hisseder miydim?" diye sorularak bu konu araştırılmaya devam edilir.